Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Bugün Onur Hocam, Erel Hocam ve Cihat Hocam'la beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nasıl başlayalım hocam?
Dilerseniz hücre bölünmesinden başlayalım. Üreme hücrelerinin nasıl bölünme sonucu, mayoz denilen bölünme sonucu ortaya çıktığı ve daha sonra değineceğimiz bu durumla ilgili birkaç hakikate başvuralım inşallah. Evet, bir videomuz var. Videomuzu başlatalım. İlk önce mayoz, sesini kısabiliriz. Mayoz iki safhadan oluşmakta. Birinci ve ikinci mayoz denilen. İlk önce interfaz dediğimiz safhayla başlıyoruz. Burada şu anda hücrenin çekirdeğinin içindeki serbest halde dolaşan DNA'ları görüyoruz. Mayoz bölünme emrinin verilmesiyle hücreye bu DNA iplikçikleri yavaş yavaş toplanıyorlar ve DNA'nın kromatit zincirlerini oluşturmaya başlıyorlar. Şimdi burada bölünmenin başlamasıyla birlikte anneden ve babadan gelen her bir DNA zinciri kendini çiftleştirerek, evet burada yoğunlaşmasını görmekteyiz, çiftleştirerek bölünme öncesi hazırlığını yapıyor. Yavaş yavaş gidersek, şimdi burada DNA çiftleşti ve anneden ve babadan gelen DNA'larla birlikte her hücrede aynı kromozomdan toplam 4 tane var. 4 tane kromozomumuz var. Bu kromozomlar niye yapıldı? Sonuçta mayoz bölünme sonucunda biz 4 tane 23 kromozomlu hücre elde etmemiz gerekiyor. Niçin? Bu 23 kromozomlu hücre bir tanesi anneden gelecek, bir tanesi de babadan gelecek ve daha sonra zigot denilen embriyo hücresini oluşturmak üzere bölünmeye başlayacak, hücreyi oluşturmaya başlayacak.
Toplam 46'yı bulacak yani.
46'yı bulacak. Bunun öncesinde 46 olan hücre sayısının yarıya indirilmesi gerekiyor. 23'e indirilmesi gerekiyor. Mayoz bölünme sırasında da iki ayrı bölünme izleyeceğiz. Şimdi ilk başta gördüğümüz DNA dizilerinin kendisini çiftleştirmesiyle bu 46 tane kromozom 96 taneye çıkarıldı. İki ayrı bölünmeyle bu sayı 23'e indirilecek.
Evet, burada evet. Tamamen bir matematik hesap var. Hı hı. Yani burada gerçekten bir mucize gerçekleşiyor. Hı hı. Çünkü çarpma, toplama hepsi var burada. Ve bunun evet. ötesinde genetik bilimi çok detaylarıyla çalışır vaziyette. Bir mükemmel bir şekilde bir işleyiş var.
Evet.
Bir plan var. Sonuçta sperm hücrelerinin içine 23 kromozomluk birer çekirdek konacak. Hı hı. Yumurta hücrelerinin içine ise yine aynı şekilde 23 kromozomluk birer çekirdek konacak.
Evet. Evet.
Ve ikisi birleştiğinde, buradaki amaç bu, birleştiğinde 23 artı 23, 46 kromozomluk tek bir sağlıklı insan hücresi, zigot dediğimiz ilk hücre oluşsun diye.
Hı hı hı.
Bakın bir plan var, program var ve bunun öncesindeki aşamaları şu anda inceliyoruz. Bir hazırlık aşamaları, adım adım, basamak basamak, mükemmel işleyen adımlar, basamaklar maşallah.
Bu bölünme sadece üreme hücrelerinde oluşuyor.
Evet.
Vücudun diğer hücrelerinde böyle bir sistem yok. Çünkü sadece üreme hücrelerinde kromozom sayısının yarıya indirilmesi gereği var. Yani diğer hücrelerde böyle bir ihtiyaç yok.
Ve başka hiçbir yerde yokken yalnızca olması gerektiği yerde gerçekleşiyor mayoz bölümü.
Hı hı hı.
Deri hücrelerinde böyle bir şey gerçekleşmiyor.
Hı hı.
Yani göz hücre, retina hücrelerinde yok böyle bir şey.
Olsa yaşam mümkün olmazdı zaten.
Evet. Çünkü onların hep 46 kalması gerekiyor da fonksiyonlarını yürütebilmeleri açısından. O yüzden böyle daha mitoz bölünmeye devam ediyor onlar bölünmeye.
Hı hı hı.
Zamanı geldikleri zaman 2 ayda bir bölünüyor hücre tipine göre. 6 ayda bir bölünüyor.
Hı-hı.
Ama mitozla bölünüyor.
Evet.
Ama bakıyorsunuz üreme hücreleri nereler bunlar? Yumurtalar.
Esperm.
Bayanlarda, annede yumurtalar. Ve babalarda da işte testislerde gerçekleşiyor bu bölünme. Yalnızca bu hücrelere has olmak üzere.
Hı-hı.
Olması gerektiği yerde, olması gerektiği zaman maşallah.
Dilerseniz devam edersek.
Evet.
Şimdi DNA dizileri dedik 4 tane. Her bir DNA'dan 4'er tane oluştu. Sentrozom denilen özelleşmiş yapılar var. Bunlar sitoplazmada, hücrenin sitoplazmasında. Evet, DNA'nın
sarmal
yoğunlaşması, evet, sarmal paketlenmiş haline dönüşmesini tekrar izliyoruz. Bu işlemler oluşurken çekirdeğin kendine özgü zarı erimeye başlıyor. Evet, şimdi onu görüyoruz. Evet, sentrozomlardan da İpliksi yapılar var. Bu ipliksi yapılar DNA'nın ortasında yer alan özelleşmiş kısımlara tutunuyor. Evet, her bir DNA'yı 4 tane DNA'yı yan yana görüyoruz şu anda. Tabi burada da çok ince bir detay var. DNA molekülleri birbirlerini tanıyorlar. Ve yani çiftleşerek birbirlerine tutunur hale geliyorlar. Yani anneden gelen DNA ve babadan gelen DNA birbirlerini tanıyarak ikisi bir araya geliyor. Yani birinci kromozomla diğer birinci kromozom birbirini buluyor. İkinci kromozom ve diğer ikinci kromozom birbirini buluyor. Bu şekilde. Yani 1 ile 2 hiçbir zaman bir araya gelerek bu işlem oluşmuyor. Evet, devam ettirirsek göreceğiz. Bu sentrozomlardan uzanan iplikli yapılara DNA'lar tutturuldu. Ve hücrenin orta kısmında metafaz denilen safhaya geçtik. Hücrenin orta kısmında sıralanıyorlar.
Çok büyük düzen var burada.
Evet, yani kesinlikle.
Her aşamanın nerede ne zaman gerçekleşeceği de belli.
Evet, anafaz dediğimiz yapıyla şimdi 4 taneden 2 tanesi bir hücreye, diğer ikisi diğer hücreye gitmek üzere kutuplara doğru çekilmeye başladılar. Ve hücre bölünmesi safhası. Bunlar daha mayozun birinci bölünmesi. Daha 2 hücre oluştu şu anda. Evet. 2 hücre oluştuktan sonra mayozun ikinci safhasına geçiyoruz.
46 kromozom var şu anda.
46, evet. 96'ydı. 46'ya indik. Tekrar aynı şekilde hücre zarı tekrar eğdi. Tekrar DNA'lar, DNA çiftleri ortada bir dizildi ve tekrar kutuplara çekilerek sonuçta 4 ayrı hücre elde edilmiş oldu. Ve böylece bunların her biri eğer sperm hücresi oluşturacaksa sperm hücresi, yumurta hücresi oluşturacaksa yumurta hücresi. Tabii birbirlerinden farklı bir şekilde oluşuyor bunlar.
Evet. Yani, o zaman başta bir tane hücre vardı. O ikiye bölündü.
Evet.
Mayozun ilk bölünmesi safhasında. Sonra o iki tane hücre, iki tane 46'lık hücre, iki tane 23'lüklere bölünmüş
evet,
oldu.
Evet. Aynen öyle.
Böylece 4 tane 23'lük hücremiz var.
Sonuçta 46 kromozomlu tek bir zigot elde etmek için bu hazırlıklar yapıldı.
Şimdi hocam.
Yani zigotun kendisinden haberi olmayan bir sistem, yani üremeye hazırlanan bir sistem var burada. Evet. Sonuçta yeni bir birey oluşturmasını gerektiğini bilinçli bir şekilde bu hazırlıklar yapılıyor.
Yani her şey yeni bir bireyin oluşması için gerekli, üreme hücresinin sentezlenmesinde, onun oluşmasında. Fakat yeni üreme hücresinin oluşması için DNA'da bu işlemi yürütecek olan bilgin olması gerekiyor. Evet. Öte taraftan DNA'nın nesiller boyunca devam etmesi için de bu eşe hücresinin zaten var olması gerekiyor. Yani ne DNA önce veya sonra ne de sperma veya yumurta hücresi önce veya sonra oluşamıyor. Gerekli olan mekanizmaya sahip DNA ve üreme hücresi aynı anda aynı yerde bulunması gerekiyor. Evet. Yani ilk canlıda bütün bu sistemlerin var olmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla bir öncesi veya sonrasındaki bir eklemeli bir sistem düşünülemiyor burada. Evet, bütün hepsinin olması gerekiyor. Bu da tabii ki kendi kendine oluşum hipotezi, evrimi de tamamen ortadan kaldıran bir şey.
Burada da videomuzun son bölümünü görelim. Bakın burada oluşmuş olan 4 tane netice son haline ulaşmış olan 23 kromozomluk 4 tane hücre şu anda ya sperm olarak kullanılacak babadaysa bu anne tarafındaysa yumurta hücresi olarak kullanılacak ama hepsi değil.
Evet.
Annede yine ayrı bir hücre.
Geçen programımıza da değinmiştik. Annede bu 4 hücrenin hepsine ihtiyacımız yok.
Evet.
Kalan 3 tanesi bir şekilde atrofi dediğimiz intihar işlemine giriyor. Tek bir hücre sitoplazmasının da yani hücrenin çekirdeği dışında kalan kısımlarında büyük bir kısmını tek bir hücrede toplayarak işlem gerçekleşiyor.
Evet. Bu da çok ilginç mucize. Evet. Çünkü 4'ü birden orada hazır yumurta hücresi olarak bulunsa o zaman pek çok 4'ü doğurdu zanneder.
Evet, evet.
Böyle bir şey olmasın diye tek yumurta kafi olduğu için diğerleri özellikle ölüme terk ediliyor. İmha ediliyor bir şekilde, bilinçli bir şekilde. Ve tek bir tane yumurta hücre olması yeterli olduğu için bir taneye karar kılınmış. Bir tane olgun hale getiriliyor. Maşallah. Ama sperm sayısının fazlalığına ihtiyaç olduğu için baba tarafındaysa aynı bölünme mayoz sistemi bakıyorsunuz sayısız şey olsun diye, yüz binlerce sperm hücresi olsun diye dördü de yine aynı şekilde kullanılıyor sperm hücresi.
Annenin vücudunda bu bölünme sonucuna bir tane ulaşıyor. Her ay bir tane ulaşıyor. Evet. Ama babanın vücudunda 250-300 milyon sperm elde edilmesi gerekiyor. Bu bölünme her gün günlerce devam ediyor. Yani orada da çok değişik bir mekanizma var. Slide'ımıza geçecek olursak oradan başka bir konuya değinelim.
Evet, şimdi oradaki
mayoz bölünmedeki bir özellik var.
Evet, crossing over denilen var orada. Evet.
Crossing over denilen bir özellik var. Eğer bu mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler her biri birbirinin aynısı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? Her birey ya annesine tıpatıp benzerdi ya babasına tıpatıp benzerdi. Hı hı. Yani bazı özellik olur. Mesela göz rengi olarak tıpatıp annesine olabilir. İşte saçının rengi olarak tıpatıp babasına benzer. O şekilde bir sonuç elde ederdik. Ama bu böyle olmuyor. Her gebelik sonrasında farklı bir yapıyla, yani hiç kimse kardeşine benzemiyor değil mi? Yani hı hı. Tabii ki benzetiyoruz ama farklı bir birey halinde ortaya çıkıyor. Bunu sağlayan bir mekanizma var. Crossing over denilen bir mekanizma. Evet. Şimdi DNA'lar dedik. Şimdi burada farklı renklerle gösterilmiş. Kırmızı ve turuncu aslında kendisini ilk başta evet kırmızı ve turuncu olarak gösterilmiş. Kendisini çiftleştirmiş olan babadan veya anneden gelen. Sarı ve yeşil olan da yine babadan veya anneden gelen çiftleştirmiş haldeki DNA zinciri. Bunlar ikinci kromozomlar. Evet kromozomlar. Kolay anlaşılsın diye farklı renklerde yapılmış. Kırmızı olanla mesela yeşil olanı karşılıklı olarak çapraz bir konumda görüyorsunuz. Turuncuyla da sarıyı karşılıklı olarak çapraz konumda görüyorsunuz. Şimdi buradaki çaprazlaşma DNA'nın karşılıklı olarak alışverişini sağlıyor. Ve bu şekilde elde ettiğimiz 4 ayrı DNA zinciri var. Görüyorsunuz en sağda gördüğümüz. Hepsi de birbirinden farklı genleri taşıyan, gen demeyelim de özellikleri taşıyan 4 ayrı farklı DNA zinciri oluşmuş oluyor.
Evet, insanların birbirinden farklı olmasının nasıl sağlandığını da görmüş oluyoruz, tekniğini görmüş oluyoruz, genetik tekniğini.
Burada sadece bir tane kromozomdan bahsediyoruz. Bu şekilde insan vücudunda 23 tane ayrı kromozom var. Her biri için farklı farklı yapılarak ve tabii ki bir tane olmuyor bu. Birkaç yerden de gen değişimi oluşabilir. Tek bir noktadan olmaz. Birkaç yerden de olduğu için farklı bireylerin elde edilmesi bu şekilde olmuş oluyor. Ve sonuçta farklı farklı, farklı özelliklere sahip, farklı fiziksel özelliklere sahip bebek insanlar ortaya çıkmış oluyor.
Evet. Maşallah.
Şimdi tabii bu mayoz bölünme her zaman için bu şekilde olmuyor. Şimdi evrimcilerin iddiası nedir? Bir ekleme veya çıkarma zaman içinde iyi bir özellik haline dönüşebileceği iddiası.
İleriye götürebilir iddiası.
Evet, ileriye
geliştirebilir
ve
iddiası.
Faydalı bir şekilde mutasyonların oluşabileceği şeklinde bir iddiaları var. Şimdi burada normalde metafaz denilen, ortada demiştik demin, hücrenin ortasında DNA'lar sıralanıyor. Sıralanma esnasında eğer ayrılma.
Evet, şu safha.
Evet, evet. Gösterebilirsek ayrılma evet. Bir önceki üsttekini gösterebilirsek evet. Hı-hı. Ayrılma tam olmazsa. Bakın 4 tane DNA zinciri. Bir tanesi DNA'lardan bir tanesi iki ayrı hücreye gideceğine, ikişer ikişer iki ayrı hücreye gideceğine hepsi tek bir tarafa gitmiş. Evet. Diğer tarafa hiç gitmemiş. Veya sağdakine geçersek ikinci mayoz kısmında bir altına inelim. Evet. İkinci mayoz kısmında olursa bu olay.
Evet, burada da yine aynı şekilde.
Evet. Burada sonuç olarak elde ettiğimiz hücrelerde ya bir fazla veya bir az kromozomlardan bir tanesi azalacak veya fazlalaşacak. Yani normalde insan vücudunda iki çift olması gerekirken hem DNA zincirinden burada ya üç tane olacak ya bir tane olacak.
Evet, burada da görüyoruz.
Evet.
Buradaki yapılan işte basamaklardaki gerçekleşen hatada. Hı hı. Burada tek kromozomlu iki tane hücre, bu sperm hı-hı. hücreleri olabilir ya da yumurta hücreleri olabilir şimdi. Sperm hı-hı. olduğunu farz edelim.
Evet.
Burada da üç tane kromozom olduğu iki tane ayrı hücre hı-hı. olduğunu görüyoruz. Bunların tabii ki gidip başka bir yumurta hücresiyle birleşmesi
sonuç olarak büyük oranda ölümcül sonuçlarla karşılık buluyor.
Ölüme sebebiyet veriyor.
Bazı karşılaştığımız, özellikle karşılaştığımız bu tip durumlara mesela 3 tane olursa eğer trizomi diyoruz. Tek bir tane gen zinciri olursa monozomi diyoruz. Bu tip durumlara örnek verecek olursak, şimdi mesela burada 18. kromozomun 3 tane olduğunu, bakın orada kırmızı okla göstermiş, 3 tane olduğunda nasıl bir sonuç alıyoruz resimde görüyoruz.
18. kromozom 2 tane parçadan oluşması gerekirken, 2 tane DNA sarmalından oluşması gereken 3 tane DNA sarmalından oluşuyor.
Çekirdekte bunlar birbirlerinden bağımsız bir şekilde yer alıyorlar.
Evet. Bilginin fazlası var burada.
Fazlası var, yok. Evet. Şimdi bilginin eksilmesi o. Yok, fazlalaşması var. Evet. Ona rağmen sonucu görüyoruz.
İşte size bir doğum anomalisi.
Evet, evet. Ayaklarını görüyoruz. Bunların gözlerinde, kalplerinde, kulaklarında, parmaklarında, yani
beyninde,
bu, evet, beyninde, böbreklerinde, daha birçok organında bir takım anormallikler ortaya çıkıyor ve %99.9 bunlar gebelik sonlanmadan bir şekilde ölümle sonuçlanıyor.
Evet. Bir defa karakteristik kendilerine ait bir yüz görünümleri oluyor bu bebeklerde. Düşük doğum ağırlığı oluyor. Zeka geriliği var ciddi bir şekilde.
Evet.
Evet. Başka? Göğüs kafesinde kısalık olmuş oluyor. Kalplerinde bir anatomik olarak eksiklikler oluyor. Kalp bozuklukları oluyor. Parmakları birbirlerinin üstüne dönmüş oluyor. Başka?
Böbreklerinde, kulaklarında, yani
pek çok organda.
Pek çok
organda da aynı zamanda hatalar oluyor. Tek bir bilginin, tek bir kromozomun ne olması?
Fazla olması
neticesinde.
Yani az değil, eksikliği yok burada. Fazla bilgi var. Fazla bilginin sonucu bu.
Evet.
Buna vereceğimiz bir iki tane daha örnek var. Bunlar en fazla olanlar. Trizomi 18, trizomi 13 ve trizomi 21 dediğimiz durumlar.
Evet.
Diğerlerin muhtemelen hiç gelişime uğrayamıyorlar. Hı-hı. Ve tamamen düşükle sonuçlandıkları için bir şekilde biz bunlarla karşılaşmıyoruz. Ama bunlar bir gelişim safhasına kadar gelebilen durumlar. Bakın burada trizomi 13'ü görüyoruz.
Burada da 13. kromozomun
kırmızı okla
taneden oluşması. Evet, şurada gördüğümüz 13. kromozom. 13. kromozomda 3 tane kromozom olduğu için neler olmuş?
Sonucu resimde görüyoruz.
Evet.
Dudak yarığı, damak yarığı, yani dışta görünenler, işte beyin gelişememesi, kafa küçüklüğü, yani birçok organ etkileniyor. Bacaklarda, cinsel organlarda, kulakta, kalpte.
Parmakların fazlalığı.
Evet, evet, parmak fazlalığı.
Evet. Daha sonra
onfalesal dediğimiz fıtık.
Diyafragmanın işte herni olması, açık olması, yani karın organlarının göğüs kafesine taşmış olması.
Evet, evet.
Hayatla, yani bir şey değil, hayatının devam etmesine engel bir durum.
Yani burada neyi görüyoruz? Vermeye çalıştığımız örnek şu. Çok hassas bir denge üzerindeyiz.
Evet.
Yani normalde iki tane olması gereken şey, üç tane olduğu zaman karşılaştığımız durum bu. Vücudun dengesi tamamen bozuluyor.
Evet.
Yani belki proteinlerin bir kısmı çok fazla üretiliyor. İşte hücre nereden emir alacağını bilemiyor. Bunları çok fazla sahip değiliz detaylı bilgisine. Hı hı. Ama üç tane olduğu zaman karşılaştığımız sonuç bu.
Hı
hı. Öyleyse DNA'ya bir şey eklediğimiz zaman, demek ki faydalı bir şey elde etmemiz diye bir durum söz konusu değil.
İlerlemiyor.
Evet, bilgide ilerlemiyor.
Bilgide bir artış diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. Bilginin fazlalığı yine büyük densizlikleri ve pek çok organda, sistemde aynı anda pek çok bozukluğa sebep oluyor.
Evet, evet.
Başka bir örnek daha.
Trizomi 21 dediğimiz herkesin bildiği, evet, Down sendromu, mongolizm olarak bilinen. Bu durum niçin bizim için önemli? Yani hayatla biraz daha bağdaşır pozisyonda olması sebebiyle klinik olarak diyelim, yani hastalık olarak bizim için önemi ortaya çıkıyor.
Burada da 21. kromozom.
Aynen.
Yine 3 tane kromozomdan oluştuğu için. Bir tane fazla kromozom.
Bakın ne kadar küçük bir kromozom halbuki.
Evet.
Ama etkisini, vücuttaki etkisini görüyoruz.
Evet.
Bu tip çocuklarla herkes yani karşılaşmıştır sanırım. Yani zeka geriliklerinden, kalp anomalilerinden.
Tipik bir yüzleri var. Herkesce bilinen, tanınan.
Mongol bağırsaklarında, yüzlerinde, gözlerinde.
Kalplerinde.
Her türlü organında sıkıntı oluşuyor.
Evet. Bağırsakları büyük olmuş oluyor. Kalplerinde çeşitli kapak bozuklukları oluyor.
Evet.
Oda bozuklukları oluyor odacıklarda, karıncıklarda, kulakçıklarda. Demek ki genetik Allah bizi çok yüksek bir büyük mucizevi bir şekilde yaratıyor. En mükemmel bir şekilde yaratıyor. Eksiksiz kusursuz bir şekilde yaratıyor. Ve hastalıkları da özellikle yaratıyor ki işte bakın bir herhangi bir kaza, herhangi bir düzensizlik nelere sebep oluyor? Bunu görelim diye.
İnşallah.
Bir yerde bir düzen varsa, düzen koyucu vardır.
Evet.
Bir mükemmellik varsa, o düzene göre bir yaratılış vardır, yapılış vardır. Ve biz bu düzeni koyucu gücü arayıp araştırmakla mükellefiz.
İnşallah.
Aklı başında herhangi bir insan, sonuçta bu düzen nasıl olmuş? Nasıl olmuş da böyle mükemmel, kusursuz bir şekilde estetik, güzel bir şey ortaya çıkmış diye onu yapanın sahibini arar.
Evet.
Niye? Takdir etmek için. Ve biz de aklı başında insanlar olarak, müminler olarak, inşallah Müslümanlar olarak Allah'ı arayıp bulmamız, Allah'ı yarattıklarında arayıp Allah'ın gücünü, kudretini ve sanatını gerektiği gibi takdir etmemiz gerekiyor inşallah. İnşallah.
Evet. Şimdi çok güzel bir örnekti. O Erol Hocam onu anlattı. Evrim açısından hakikaten çok büyük bir çıkmaz. Çünkü evrimin ihtiyaç duyduğu rastgele olan, kromozomla meydana gelen DNA'ya bir bilginin eklenmesi ihtiyacı. Evrimciler hep bunu savunuyorlar. Böyle bir şey pratikte laboratuvar ortamında hiç gözlemlenmemiş olmasına rağmen bunun olma ihtimaline inanıyorlar. Halbuki bu zaten asırlardır yani gözlemlenmiş bir örneği yok, bir mutant yok ortalıkta. Yani bu anlamda faydalı bilginin eseri olan. Son 50 yıllarda elektron mikroskoplarında rahat bir şekilde inceleniyor ama hiç anlamlı bir genin eklendiği vuku bulunmamış. Evet. Hatta buradaki örnek çok güzeldi. Bir tane kromozom, koskoca kromozom, içerisinde belki milyar tane nükleik asitin bulunduğu, belki binlerce genin bulunduğu koca kromozom daha ekleniyor, değil mi çocuğa zigot halindeyken?
Bilgi çocuk, tasası var.
Evet. Evet. Şimdi bilgi ise ihtiyaç olan, çok büyük bir bilginin eklendiğini görüyoruz burada. Bilginin fazlalığı var. Evet. Ve bu şekilde çocuk gelişiyor. Bir de bakıyoruz ki mükemmel insan halinden çok daha farklı bir hale gelmiş. Yani mutasyonların gibi, yani genlerin düzgün çalışmamasının sonucunda ne olmuş? Böyle mutajenik vakalar, patojenik vakalar olmuş. Neden diye baktığımızda, şimdi bakın videoda açıklamak istiyorum. Burada var olan esas konu genin kendisidir. Yani DNA'nın yapısı, kromozomun sayısı değil. Ve baktığımız zaman kromozomun içerisindeki 3.2 milyar harften oluşan DNA iplikçine baktığımızda ne görüyoruz burada? Harfler var. Burada bir anlam var. Bu insanların konuştuğu bir dile benzemiyor ama burada üzeri kırmızı çizgili olan bir anlam ifade ediyor. Mesela göz rengini ifade ediyor olabilir. Mesela burnun yapısını veya saçın rengini veya yapısını veya boyun uzunluğunu gibi vücuttaki fizyolojik veya anatomik herhangi bir özelliğin anlamı manasına gelebilir. İşte buradaki düzen o kadar hassas ki eğer bu mesela sayfadaki harflerden sadece bir tanesinin yeri değiştiği zaman o zaman karşımıza ne oluyor? Bakın şimdi buradaki harf kopyalanıyor DNA'dan ki o az önce görmüş olduğumuz DNA hastalıklarında o anatomik bozuklukları olan çocuklarda da bu tarz şeyler oluyordu. Gen kopyalanıyor. Normalde bu şekilde protein sentez aşamasına gönderilirken işte bir tane harfin kopması, gende bozuk bir yere eklenmesi veya kopması durumunda veya koca kromozom mesela burada giriyor. Kromozomun olaya dahil olması sonucundaki oluşan bozuklukta işte böyle sentez aşamasında çok büyük dengesizlikler oluşuyor. Ve istenilen proteinler istedikleri yere ulaşamıyorlar. Sonuçta çok bariz anatomik burada mutant bir şey oluyor, yani hadise oluyor, patolojik bir hadise oluyor.
Yani bilginin orada bulunması tek başına yeterli değil. Bilginin nasıl kullanıldığı önemli. Evet. Nerede, ne zaman, ne şekilde, hangi aşamalar geçerek nasıl kullanıldığı çok önemli. Ve eğer bilgi de fazlaysa, bunu görmüş olduk. Trizomi 13'te, trizomi 21 ve 18'de, trizomi 18'de. Bunlar genetik hastalıklar ve sık rastlanan, toplumda bilinen hastalıklar. Bakın mutasyon değil. Mutasyon çünkü bilginin eksikliği ya da yer değiştirmesi. O değil. Fazlalığında bile yine hastalıklı olduğunu gördük. Yani sonucun düzensizlik olduğunu gördük. Ama Allah mükemmel bir şekilde yaratıyor. Maşallah.
Maşallah. Demek ki orada yani bırakın mutasyonlu olmayı, bak normalde vücudun kendisine ait olan, değil mi, bir kromozom fazladan bile gelse, yani aynı kromozomdan bir iki tane daha bile bulunsa patolojik bir vaka çıkıyor. Evet. Keza şans eseri oradaki genlerin yer değiştirip daha farklı ve ileri bir genin olma ihtimali gibi bir şey veya bu inanışa sahip olmak, bunun olma ihtimalini savunmak tamamen bilim dışı ve yani hiçbir şekilde de gözlemlenebilmiş bir örneği yok. Gözlemlediğimiz tek örnekler işte bu genetik hastalıklardan dolayı çeşitli anatomik yapıları hiç gelişmemiş veya zaten hiç yaşamamış, doğamamış, ölmüş örnekler. Mutasyon bunu yapar. DNA'da oynanma sonucunda rastgele değişiklikler, rastgele dediğimizde yani mutasyonlar sonucunda veya kromozom hastalıkları sonucunda oluşan hadise bunlar ibarettir. Allah bize gen hastalıkları olarak bunları sunuyor, bunları gösteriyor. Sadece yapının bozulmasıyla olan hadise bunlar. Demek ki en mükemmel yapı var olan yapı. Bu bütün gelişmeler de sadece değil mi? Bunu gösteriyor inşallah.
Kaldı ki bu yapılar diyelim ki oluştu, bir kromozom eklenmesi oldu. Bu çocukların çoğu zaten hayatla bağdaşır durumda değil. Yani yaşayanların çoğu da bir müddet sonra hayatını kaybediyorlar veya kısır oluyorlar. Yani gelecek genleri aktarma gibi bir durum da aslında söz konusu değil burada. Kesinlikle evet, gelecek genleri de aktarılamıyor
tabii
yani.
Yani Mongolizm'de yine bunlar zaten kısır oluyorlar. Soylarını devam ettiremiyorlar.
Erkekleri kısır oluyor, bayanları olmuyor ama üreme yaşlarına gelip yani genlerini çocuklarına aktarma gibi durumların genelde söz konusu olmuyor. Evet.
Allah özellikle böyle bir yani bilginin fazlalığının da nasıl düzensizliklere sebep olacağını örnek olarak bizim karşımıza koymuş.
Evet inşallah.
Maşallah.
Hocam DNA bir Kur'an mucizesi. Allah Kur'an'da DNA'dan bahsediyor inşallah. Ayetlerde geçiyor, onu inceleyelim. DNA, deoksiribonükleik asit terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. D, N, A harflerinin dal, nun, elif, Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette D, N, A harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde D, N, A harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmiyor. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayeti. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da yani Ra, Nun, Elif harfleri 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Maşallah. Bundan 1400 yıl önce Kur'an indirildiğinde genetik hiçbir şekilde bilinmiyordu. Haberdar değildi insanlar genetik biliminden. Dediğimiz gibi 1865'te Mendel'in çalışmalarıyla başladı genetik bilime ve 1900'lerin başında DNA'nın keşfiyle devam etti. Ama Allah bize 1400 yıl önce indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bir Kur'an mucizesi olarak DNA harflerini yan yana yerleştirmiş maşallah ve aynı şekilde RNA da. Maşallah.
Evet. Yani mesela bir robot örneğini düşünelim. Bir robotun içerisinde o robotun kabloları vardır. Onun güç ünitesi vardır ve hareket üniteleri vardır. Ama o robot illa kontrol eden bir yapının olduğunu görürüz. Fakat mesela öyle bir robot düşünelim ki o robotun daha küçükken olacağı, mesela büyüyüp genişleyebilen bir robot düşünelim. Ve robotun 100 trilyon tane parçadan oluştuğunu düşünelim ve her bir parçasında bütün robotu oluşturan, bütün robotun hayatı boyunca diyelim, karşılaşacağı her türlü koşulun en ince ayrıntısına kadar bilgisinin olduğu bir robot düşünelim. Bu robot daha küçükken mesela elektrikle ve metal eşyalarla beslenip geliştiğini ve bunu yapmak için de gerekli olan bütün bilginin, projenin hepsinin eksiksiz olarak her 100 trilyon parçasının her birinin içerisindeki küçücük şifrelerde yazılı olduğunu düşünelim. Ve bu mesela robot mesela elektriğin az olduğu yerlere gittiğinde ne olacak? Elektriğin az olduğunda ne yapılacakla ilgili bir talimatname lazım. Veya bu robotun bacağında mesela bir arıza geldiğinde bacak projesi nasıl? Bununla ilgili geniş bir talimatname lazım yapmak için. Veya kol kısmında veya kendi işlemcisinin olduğu mesela kafada büyük işlemcilerin olduğunu düşünelim. Burada ne lazım? Burada da yine çok büyük projeler ve ayrıntılı hesaplar lazım, bilgi lazım. Böyle bir robot var mı dünyaya baktığımızda? Tabii ki yok. Bütün robotlar sadece basit hareketleri yapan, tek onu yapabilen ve başka hiçbir fonksiyonu olmayan yapılar. Bu çünkü insanların kontrolünde olan, insanların yapmış olduğu, üretmiş olduğu bir proje. Buna kıyasla insanı düşünecek olursak, insan da daha yokken, ilk hayata başladığı anda gerekli olan bilginin ne olacağı, bir hücreyken ne yapacağının bilgisi var insanda, bir hücreyken. Yani 100 trilyonda biri iken ne yapacağının bilgisi var, 2 iken ne yapacağının bilgisi var, 4 iken, 8 iken, 16 iken ve 100 trilyon tane hücreye kadar ulaşana kadar ki her safhadaki ne yapacağının bilgisi an ve an var. Oksijenle mesela solunum yapıyor. Tam doğacağı anda hangi organıyla oksijen gazını içeri alacak ve onunla solunuma başlayacak ve ne zaman doğacak o anda ne yapacağının bilgisi anlık, yani saniyenin sonsuzda biri, anlık fraksiyonlarda belli. İlk nefes alırken biz bunu görüyoruz mesela. Doğana kadar solunumu nereden yapıyor? Anne karnında, değil mi? Annenin ona göndermiş olduğu plasentadaki damar ağı vasıtasıyla ciğerleri tamamen sıvı halde doluyken damarlarındaki solunumu, yani bir nevi anne yapıyor diyebiliriz, gaz solunumu. Fakat annenin rahminden dışarı çıktığı an artık bütün olay değişiyor. Sıvı çıkıyor ve ne oluyor? İçeri gaz giriyor. O anda ne yapacağının bilgisi var. Büyüdüğü zaman, yemek yediği zaman mesela protein, protein nasıl bütün hücrelere ihtiyacı kadar sevk edilir? 100 trilyonun ihtiyacı nasıl karşılanır? Bunun bilgisi de var.
Hangi yaşta nasıl çalışacağının da bilgisi var.
Yani evet.
Zamanlama da var bunun içinde. Buna kaç ne defa diyorlar? Sirkadiyen ritim diyorlar. İşte biyolojik saat diyorlar buna. Hangi saatten bahsediyorsunuz? Kimsenin kolunda saat, taktığınız zaman saati var. Satın aldığınız zaman var. Ama bakıyorsunuz biyolojik bir işleyiş var. Bir hesaplama var. Herkes işte 12-13 yaşına geldiği zaman blue çağa başlıyor mesela. Organlar değişmeye başlıyor. Değil mi? Farklılaşmaya başlıyor her şey. Daha sonra bakıyorsunuz farklı yaşlarda işte 20 yaş dişi çıkardım mı diyorlar. 20 yaş dişine geldiğinde o diş çıkmaya başlıyor. 20 seneyi hesaplayan bir mekanizma nerede var ki? Bir takvim metodu nerede çalışıyor bu? Yerini gösterin. Böyle bir şey yok. Ama işte bizim bilmediğimiz şekilde işte bunların hepsi DNA'da kodlanmış da var ve çalışıyor. Ve DNA'da çok büyük kısmı, DNA'nın çok büyük bir kısmı çöp DNA, junk DNA diye tabir ediliyordu. Çöp DNA deniyordu. Hayır, çöp DNA olmadığı anlaşıldı. Genler çünkü çok küçük bir kısım olarak gösteriliyordu, işaretlenebiliyordu DNA zinciri üzerinde. 3.2 milyar harf var ve bunun çok küçük bir kısmı DNA'ları kodluyor. Diğer büyük bir kısmı, o bilginin büyük bir kısmının çöp olduğu zannederken hayır. İşte bu hangi bilginin nerede ne zaman kullanılacağı, bakın ne zaman kullanılacağı da hesap olarak işte bu harflerin içinde gizli. Bu kodların içinde gizli. Genetik daha bu zamanlamanın nasıl olup da bu bilgilerin nasıl işlendiğini henüz tam olarak çözmüş değil. Ama buna göre işlendiği, buna göre programın çalıştığı, zamanlamayla beraber çalıştığı kesin.
Kısaca insanın kaderinin DNA'da kodlu olduğunu burada görüyoruz. Yani ne kadar yaşayacağı, hücrelerin kaç kere bölüneceği, yani hangi yaşta, hangi hastalığa yakalanacağı muhtemelen. Hepsi bunlar DNA'da kayıtlı bir şekilde karşımızda. Evet.
Genetik çalışmalar tabii gösteriyor. Hangi hastalığa yatkın olduğunu gösteriyor. İşte nasıl vücudun hangi özelliklere sahip olacağını gösteriyor. İşte bunlar yavaş yavaş anlaşılıyor. Yani bu gerçekten Allah'ın sonsuz yaratış ilmi. Yani sonsuz bir güçle nasıl yarattığının bilgisi orada DNA'da duruyor. Ve bunu anladıkça, araştırdıkça, anladıkça Allah'ın gücünü de o derece daha yakından tanımış oluyoruz.
Evet, inşallah. DNA'daki açma, kapama ve yönetmeye örnek olarak şöyle bir karışık bir simge göstermek istiyorum. Burada yukarıda görmüş olduğumuz bir, yani bu halka tamamen bir DNA'yı temsil ediyor. İki sarmallı bir DNA'yı temsil ediyor. İnsandaki DNA gibi. Renkli bölgelerin her birisi birer gen. Az önce Cihat Hocam söyledi. Her bir şu sütun haline gördüğümüz yerle diğer sütun haline gördüğümüz yere kadar olan kısımda vücudun farklı bir bölgesi. Mesela burası karaciğer, burası başka bir bölgesi, burası başka bir bölgesi. Burası. Yani birisi solunumla ilgili ise, birisi dolaşımla ilgili, birisi beynin bir bölümü ise, bir yerisi başka bir yeri. Fakat DNA hepsinde aynı. Ve bu temsili daire şeklindeki DNA'nın çeşitli renkleri farklı genleri temsil ediyor. Her bir gen farklı bir dokuda o özelliği kontrol etmekle birlikte bakın buradaki her bir ok, her bir dokunun birbiriyle ilişkili genlerini temsil ediyor. Burada mesela bir açma kapama düğmesi var. Bu düğme açıldığı zaman bakın ok ta nerelere geliyor?
Buradaki çok diğer aynı anda etki ediyor.
Evet. Oraya da etki ediyor. Diğer tarafa da etki ediyor. Öte taraftan buradaki okun aktif hale gelmesi bu sefer başka genleri de aktif ediyor. Ve karşımıza böyle ilk bakışta anlaşılması gayet zor bir yapı ortaya çıkıyor. Ve bu genlerin her birisi birden çok etki olan, pleyotropik etki denen etkiye sahip oluyor. Ve bir tane genin bir yerinde olan bir mutasyon yani katlamalı olarak o switch'e bağlı olan, yani o komuta merkezine bağlı olan diğer dokuların hepsini hasta etmeye başlıyor. Mesela o 13. kromozomdaki kromozomdan dolayı olan hastalık ağız dokusunu geliştirmemiş. Kimisinin beynini geliştirmiyor, bacaklarını geliştirmiyor. İşte vücudun farklı bölgelerinde bakın etkilerin olduğunu görüyoruz. Her hastada aynı etki olmuyor. Farklı etkiler olabiliyor. Ama farklı farklı dokuların etkili olduğunu görüyoruz. Aynı DNA var hepsinde, evet. Ama işte bir tanesiyle oynamak vücudun neresinde arızasının sebep olacağı bilinmeyen bir uçuruma sürüklemiş oluyor. Bunun bu junk DNA ile ilgili olan da mesela bir burada bir şema göstermek istiyorum. Burada gördüğümüz yapı DNA'da genin lokasyon olarak nasıl simgelendiğini bize gösteriyor. Bu en üstteki yapı dev bir kromozom. İçerisinde milyarlarca DNA harfi ve binlerce geni ihtiva ediyor. Bundan bir kesit alıp büyütüldüğünde gen ihtiva eden bölgeler çeşitli renklerde görülüyor. Bunu biraz daha bir kesit alıp büyüttüğümüzde birkaç tane gen burada görülüyor. Ve en sonunda sadece bir tane geni kesit alıp büyüttüğümüzde karşımıza ne çıkıyor? Bakın bu geni yöneten DNA'nın promoter bölgesi. Buraya ne diyorlardı? Cihat hocamın söylediği gibi junk diyorlardı, çöp. Yani işe yaramaz. Boş diyorlardı bu bölge önceden.
Cehalet o ya.
Ve bu sadece kırmızı olan yerler. Bakın egzon adı veriliyor. Diğer yerlerin hepsine, kırmızı yerlerin haricindeki diğer yerlerin hepsine intron. Yani araya giren gibi bir anlama geliyor. Yani araya girmiş, işe yaramayan, ne olduğu belli olmayan, çöp manasına gelen bir isimlendirme gibi bir şey takmışlar. Ve sonunda da sadece kırmızı olan yerlerin insanı yönettiği düşünülüyordu. Fakat 3 sene öncesinde bu durum tamamen değişti. Ve ne gördük biz? Bu kırmızı bölgelerdeki hayati fonksiyonları kontrol eden genlerin de genler hayati fonksiyonları temsil ediyor. Fakat eğer bu beyaz intron bölgeler, bu promoter denen bölgeler olmazsa o zaman bu kırmızı genler kontrol edilemiyor. Kontrol dışı kalıyor. Yani aslında en hassas ayarı egzon denen protein ve proteinini bilgisini ihtiva eden gen kısmı değil, genin o kısmı değil, genin protein bilgisi ihtiva etmeyen intron denilen kısımların orayı yönlendirdiği ortaya çıktı.
Yönettiği. Tabii.
Yönettiği ortaya çıktı. Ya yani vücudumuzu yöneten bu anlamda intron denen bölgeler.
Evet, çünkü kodun, genleri onlar yönetiyor. Artık kodun kodu diye tarif ediyor bu bölgeler. Yani DNA'nın içinde ayrı bir yönetici bir şey var. Programlama dili var. Ve onu kullanıyor. Yani onu kontrol ediyor. Ve olmadan o yönetici, kontrol edici kodlar olmadan asıl genler, gen kodlarının varlığının hiçbir anlamı kalmamış oluyor.
Evet.
Yani elektrik düğmesi gibi mesela ışığa ihtiyaç olduğu zaman elektrik düğmesine basıyorsun yanıyor. Ama elektrik düğmesi sürekli yanarsa olmaz. Yani o farklı mesela cihazları kontrol eden birçok düğme olabilir. Hangisi ne işe yarayacaksa onun ne işe yaradığını bilen bir akıl tarafından, bir şuur tarafından o düğmelerin tam zamanında mesela açılıp ondan sonra da kapanması gerekiyor. Yani bu ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar o düğmeyi açıp kapatan bir şuur gerekiyor.
Peki bu tesadüfen oluşabilir mi böylesine bir düzen?
Tabii ki oluşamaz.
Evrimcilerin iddiası bu. Çünkü bu rastgele değişimlerle, bak rastgele. Yani tesadüf kelimesi kullanmak istemiyorlar. Rastgele kelimesini kullanmak istiyorlar. Ne demektir? Kaza sonuçta. Rastgele kaza değil midir? Kazara böyle şeyler gelişmiştir diye böylesine kendilerini buna inandırmışlar. Niye? Çünkü Allah'ın varlığını kabul etmek işlerine gelmediği için. Onlar da biliyorlar kendi kendilerini kandırdıklarını. Bütün bu yaratılış gerçeğine karşın, apaçık yaratılış gerçeğine karşın. Çünkü bu DNA'nın varlığı zaten Allah'ın varlığını apaçık ortaya koyuyor. Bir şeyin bilgisinin olması zaten, bilgi teorisi diye felsefede tabir edilir bu. Bilgisinin olması zaten o bilgiyi yazana işaret eder. Bir programlama dili, kendi Windows 7 software veya başka bir Microsoft Office diyelim veya işte Apple'a ait herhangi bir software aynı şekilde kendi kendine mi meydana çıkıyor? Hayır. Ya da bakıyorsunuz bir programlama dili oluyor, bir software oluyor, yazılım oluyor. Devamlı onu upgrade yapıyorlar değil mi? Kendi kendine mi upgrade ediyor bir sistem, bir software kendini? Evrimcilerin iddiası o işte. Mesela yeni bir versiyonu çıkmış oluyor. Ne yapıyor? Onu internetten indiriyorsunuz. Cep telefonunuzu diyelim, daha üst bir yazılıma çeviriyorsunuz. Yükleyerek onu. arka planda bu kendi kendine mi gelişti? Cep telefonu kendi kendine mi geliştirdi? O software'ini kendi mi ilerletti? Erimcilerin hayalindeki canlılardaki düzen bu şekilde. Tabii ki o yazılımı daha iyi hale getiren yazılımcılar var. O kodu yazanlar var. Daha işte eksiklikleri tespit edip daha mükemmel sonuç elde etmek üzere o kodlarda değişiklik yapan akıl sahibi insanlar var, mühendisler var bunun arkasında. O yazılımın daha da iyi hale getirilmesinde. O cep telefonu bu şekilde gelişiyor. Cep telefonu tesadüfler sonucu, kazalar sonucu daha iyi bir yazılım elde etmiyor. Ya da işte mesela ne vardı? Windows 3.1 vardı. Sonra Windows 2000 oldu. XP oldu. Vesaire vesaire. Şimdi bakıyorsun Windows 7 daha ilerisi var. Bu sonuçta ne oluyor? Arkasında mühendislerin, akıl sahibi insanların varlığıyla gerçekleşen şeyler. Tesadüfler sonucu bir yazılım kendi kendine gelişmiyor. Canlılar da bakıyoruz. Allah ol demesiyle bir anda ortaya çıkmışlar yeryüzünde. 350 milyon ve daha fazlası fosil. Bu yaratılış gerçeğini bize apaçık bir şekilde ortaya koyuyor. İnsanlar işlerine gelmedikleri için bu gerçeği kabul etmiyorlar. Ama gerçek bu. Bir yaratıcı var. Her yere hakim olan, yegane güç sahibi olan, sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi Allah var. Ve onun istediği şekilde yaşamakla, ona ibadet etmek üzere biz bu dünyaya gönderildik. Bunun dışında oyalanıp, dalıp oyalanma şeklinde kafamıza göre hareket etme gibi bir hayat bize Allah böyle bir hayat yaşamamızı istemiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diye Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman biz Allah'ı tesbih etmekle, Allah'ı yüceltmekle ve Allah'ın istediği gibi Kur'an'da tarif ettiği şekilde yaşamakla mükellefiz. İnşallah. Ve bilimsel gerçekler de bu gerçeği bize gözler önüne seriyorlar. İnşallah.
İnşallah. Cihat Hocam verdiğin örneğin bir benzerini de Fred Hoyle veriyor. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark yoktur diyor.
Maşallah. Boeing 747 de yine mühendislerin çalışması sonucunda ulaşılmış bir mükemmellik. Ki mükemmel de değil. Yine eksiklikleri var. Devamlı geliştiriyorlar. Evet. Habire yeni versiyonu çıkıyor. İşte Boeing 747 20 sene önce de vardı. Ne oldu? Daha iyi versiyonları çıktı. Daha iyi hallerine dönüştü. Şu anki şeyi son üretilen hali daha mükemmel. Yani mükemmel bizim gözümüzde. Daha iyisi, daha da ilerisi daha iyi ne olacak tabii ki. Arkasında bir akıl olduğu için. Çalışan mühendisler olduğu için. O zaman bir hücre bundan Boeing 747'den kat be kat daha üstün bir yaratılışla, içindeki kodla, DNA'yla var olan tek bir hücrenin tesadüfen olduğunu ileri sürmek en ileri derecede ne olmuş oluyor? Saçmalamak oluyor. Zaten akılsızlık oluyor, gerçekleri saklamak oluyor.
Şu andaki bilinç düzeyimizle anlayamıyoruz. Yani biz şu anda akıllı olduğumuzu iddia ediyoruz değil mi? Yani evet. Bilinçli olduğumuzu iddia ediyoruz ama hücrenin içinde gerçekleşen olayların binde birini bile anlayamıyoruz. Yani bunu anlamazken tesadüfe dayamak, orada gerçekleşen olayları tesadüfe dayamak çok aptalca gerçekten.
Tabii yani bundan arkasındaki şuuru düşünmek zaten insanı Allah'a ulaştırıyor. Yani zaten her şey, her yaratılan nesne dikkatlice bakıldığında Allah'ın varlığını net gösteriyor zaten ama bu DNA'ya, hücrelere bakıldığında orada işlemi yapanın kim olduğunu araştırmak. Orada mesela protein diyor, mesela bir işe yarar diyor. İşte prolaktin o işe yarar, hemoglobin bu işe yarar, insülin şu işe yarar diyor ama ya bu molekül sonuçta. Yani şu bardak mesela, bu da molekül. Bunun içinde de atomlar var, proton ve elektronlar var. Hemoglobinde de öyle var. İnsülinde de öyle var. Diğer proteinlerde de öyle var. Ya bu protein sentez edildikten sonra hareket ediyor. İşlev göreceği yere doğru. Gidip işlev göreceği yere geldiğinde evet ben geldim diyor. Hazır bekliyor. Sonra da evet hadi işleme başla gibi bir sinyal alınıyor diye anlatırken öyle anlatıyoruz yani. Gördüğümüz çünkü o. Gördüğümüzü anlatıyoruz. O da işleme başlıyor. %100 performansla, daha yeni sentezlenmiş evet. olmasına rağmen sıfır hatayla işlemi bitiriyor. Bitirdikten sonra da veya bitirme aşamasında herhangi bir şikayet olmuyor veya bir koordinasyon eksikliği olmuyor. Bir ihtiyaç hasıl olmuyor. Tamam diyor. İşlemi karşılıksız yapıyor. Karşılık beklemeden. Bitiriyor. Bitirdikten sonra tamam diyorlar. Sen şimdi git şurada bekle diyorlar. Aylarca veya saatlerce Orada bekliyor hiç kıpırdamadan. Buna bilim adamları tabir caizse ağzı açık kalıp bakıp dinliyorlar. Ve dünyanın en ünlü üniversitelerindeki en ünlü profesörler ders anlatırken bu terimleri kullanıyor. İzleyip insanlar bakabilirler. Bugün birçok internet kaynağında artık ücretsiz bile sunulabiliyor bu tip sunumlar. Dünyanın en üniversitelerindeki en ünlü profesörler. Evet. Mesela bakın bir örnek vereyim. Az önce biz DNA'dan, genlerden bahsetmiştik. Dedik ki genin işte bu kırmızı protein ihtiva eden yerlerine diğer beyaz olan intron adı verilen yerlerin kontrol ettiğini söyledik. De buradakiler molekül DNA yani. Şuradaki kırmızı tarafta DNA. Tek bir fark var arada. Dizilimler yani harflerin aynısı değil harfler. Sadece harflerin yeri değişik. Bir harf bir harfi kontrol eder mi? Yani bu kitaptaki sayfadaki bir harf bir harfi kontrol eder mi? Edemez yani bir harf mesela
ancak bunlarda, kendisine o emir verilmişse kontrol eder.
Evet yani o bilgiyi o kod yazılmış. Bir okuyan varsa evet. O bilginin ne olduğunu okuyup anlayan bir şuur ve harekete geçebilecek bir dimağı varsa o zaman o bilgi bir işe yarar. Boş kitap yani kitap rafta durunca seneler boyunca dursun bir işe ifade etmez. Ta ki o kitabı alıp raftan birisi okuyup o kitapta denileni yapana kadar. Tabii. O zaman icra edilmiş olur. DNA kitap hükmünde. Kim okuyor bu DNA'yı değil mi? Bakın bilim adamlarının o söylediği şeyi şunu daha ayrıntılı göstereyim. Bu elektron mikroskopuna çekilmiş mikrograf var. Şu ortada seçilebiliyor sanırım. Kırmızı renkli siyah renkli daha kalın bir çizgi var. Bu DNA iplikçiği. Arka tarafta bu iplikçik seçilmiyor ama en altta DNA'nın olduğunu söyleyebilirim. DNA iplikçiği var. Öndeki bu resimde şu siyah tanecikli halde görünen yapıda çok fazla sayıda RNA polimeraz isimli DNA'dan kopya çıkartan enzim var. Arkada da DNA'nın az önce anlattığınız bu hücre bölünmesindeki DNA'yı kopyalayan DNA polimeraz enzimi var. Fakat her ikisi farklı genlerin önü, farklı proteinler olmakla birlikte emir alan ve emir yapan hükümdeler. Çünkü bilim adamları diyor ki, bakın bu DNA iplikçinin çevresinde yüzlerce binlerce enzim pause modunda bekliyorlar diyor. Bu teyplerde olur ya, evet, play vardır, pause vardır yanında. Pause modu diyorlar buna. Ve burada bakın üstte de diğer DNA polimerazlar bekliyor. Kromozomun içerisinde, DNA'nın çevresinde. Burada da RNA polimerazlar bekliyor.
Çalışmalara ara vermişler diye. Evet.
Bilinmeyen bir sebeple pause yapıyorlar, duruyor. Bilinmeyen bir sebeple play yapıyorlar, hemen o işlemini gerçekleştirmeye başlıyor. Bunu dünyanın en ünlü üniversitelerindeki en ünlü profesörler ifade edemiyorlar. Yani bu olaya neden sonuç olduğunu söyleyemeyip, hatta evrimci olmalarına rağmen, net evrimci oldukları bütün söylemlerinden zaten anlaşılıyor ders boyunca. Bu kısma gelince, evet, burada sanırım yaratıcının varlığını kabul edeceğiz diyor. Çünkü yani bu kontrol edilen molekül, yani molekül ne kadar kompleks yapıda olursa olsun, ne kadar hatasız bir DNA'nın ürünü de olursa olsun, sonuçta bir molekül bu, bir canlı değil hareket eden. Bunu kontrol eden akıl, her şeyi kontrol eden akıl, işte o Allah. Evet. Allah her şeyi her an, her yerde kontrol eden sonsuz akıl ve sonsuz kuvvettir inşallah.
Bakın ayet-i kerimede, Secde suresi 5. ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen odur. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan. İnşallah. Allah yaratmaya nasıl başladığını da gösteriyor. Biz bunun dönüp tarihte örneklerini de görüyoruz. Fosiller buna işaret ediyor. İşte size biyokimya ilmi, işte size genetik bilimi. Neyi gösteriyor bize? Gökten yere her işi Allah'ın evirip düzene koyduğunu bir ortaya koyuyor. Evrilme var mı? Devamlı bir emir akışı var mı? Var. Devamlı bir düzen var mı? Ayakta tutulan var. O zaman bunları yapan var. O da Allah. İnşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var hocam. Daha sonra devam edelim. Evet. Sohbetimize devam ediyoruz. Buyur Cihat hocam.
Evet. Tabii bu arada biliyorsunuz hepimizin yakından takip ettiği, haberleri takip ettiği gelişmeler var. Güneydoğu Anadolu bölgemizde özellikle. Hakkari, Çukurca'da PKK'nın bir saldırısı oldu. Hakkari'de gerçekleşen bu hain saldırıda şehit düşen yiğit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerinde başsağlığı, yaralı olan askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyoruz.
İnşallah.
Bize diyorlar ki neden darwinizmle bu kadar uğraşıyorsunuz? Başka konular yok mu? Onlardan konuşun. Darwinizmden konuşacağız tabii ki. Neden? Çünkü bakın, darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz.
Terörizm olmaz, evet.
Terörizm olmaz. Bakın, PKK'nın ilacı, bu zihniyetin, bunun bir fikri sistemi var. PKK hangi fikir sistemiyle ayakta duruyor? Komünist ideolojiyle ayakta duruyor. Bir ideolojisi var. Ve orada yaptığı bir komünist propaganda var. Bu ideolojisini empoze ediyor insanlara. O yüzden insanları alıyor, bakın, normal teröristleri alıyor, önce eğitiyor, teorik eğitimden geçiriyor. Avrupa'dan bile bakıyorsunuz terörist gelmiş. Yani Kürt olması şart değil. Bir Kürt hareketi kesinlikle değil bu. Kürt kardeşlerimiz aramızda, yani Türkiye'nin her ilinde zaten Kürt kardeşlerimiz var. Böyle bir oraya mahsus bir şey zaten söz konusu değil. Bir ırka yönelik bir çalışma da zaten değil PKK'nın öngördüğü çalışma. PKK komünist bir ayaklanma yapmaya çalışıyor. Burada PKK'yı ayakta tutan güç komünist, materyalist, Stalinist düşüncedir. Ve PKK'yı etkisiz hale getirecek olan çalışma da tabii ki anti-komünist, anti-materyalist, anti-darwinist çalışmadır. Bu propagandanın, bu eğitimin özellikle bölge halkına, özellikle tüm Türkiye'ye verilmesi gerekiyor. Neyle yapılabilir bu? Sayın Adnan Oktar, Sayın Hocamız bu konu üzerinde özellikle duruyor ve bunu çözümü de sunuyor. Televizyon ile, bakın neredeyse bütün televizyonların bu eğitime katılması gerekiyor. Bu faydalı propagandaya, anti-komünist, anti-darwinist, anti-materyalist eğitime katkıda bulunmaları gerekiyor. Belli saatlerini bu propagandaya ayırmaları gerekiyor. Neden? İnsanlar eğitilsin, insanlar doğru bilgiyle donansın ve komünist propagandayla kandırılmasınlar diye. O gençlerimiz kandırılmasın. PKK insanları artık kandıramasın diye. İnşallah. O yüzden darwinizm üzerinde duruyoruz. O yüzden darwinizmin nasıl bir aldatmacı olduğunu gözler önüne seriyoruz. Mutasyonla hayır, canlıların evrilemeyeceğini gösteriyoruz. Canlıların tarih boyunca hiçbir şekilde değişime, dönüşüme uğramadığını gösteriyoruz. Diyalektik materyalizmin olmadığını gösteriyoruz. Çatışmayla ilerleme olamayacağını gösteriyoruz. Çatışmayla ilerleme olmaz, bozulma olur. Canlı türleri de çatışmayla ilerlememiştir. Doğal seleksiyonla ilerlememiştir. Evrilmemiştir, gelişmemişlerdir. Canlı türleri bir anda Allah'ın ol demesiyle bir anda var olmuşlardır. Yani yaratılmışlardır. Fosil bilimi, paleontoloji bize bunu gösteriyor. Biyokimya bunu gösteriyor. Enzimler, proteinler. Gelişmelerle, kazara gelişmelerle, böyle şeylerle, mutasyonlarla evrilmemişlerdir, ortaya çıkmamışlardır. Allah'ın ol demesiyle bir anda ortaya çıkmışlardır, bir anda var olmuşlardır, yaratılmışlardır. DNA bize bunu gösteriyor. DNA gelişmelerle, yavaş yavaş gelişmelerle son haline, mükemmel haline ulaşmamıştır. Allah'ın ol demesiyle bu üstün bilgi, 3.2 milyar harften oluşan bilgi bir anda ortaya çıkmıştır. İlk algiler bunu gösteriyor. 3.2 milyar yıl önceye ait ilk ortaya çıkan yosun hücreleri, mavi yeşil algiler, bunlara ait fosiller ve içlerindeki DNA'ların varlığı zaten ilk anda Allah'ın ol demesiyle daha yeryüzünde başka canlılar yokken bile var olduğunu, hiçbir değişiklik göstermeden bugüne kadar gelişmesi, bugüne kadar aktarılarak gelmiş olması, yine aynı şekilde bakıyorsunuz algiler bile, ilk hücreler bile değişim, dönüşüm yok bunlarda. Neyse o günkü alg, yine aynı şekilde fotosentez yapıyordu mükemmel bir şekilde, bugün de aynı şekilde yapıyor. Canlı türlerine bakıyorsunuz, Kambriyen dönemindeki balıklar bile, bugünkü halleri de yine aynı. 540 milyon yıl önceki balık neyse bugün de yine aynı. Değişim, dönüşüm yok. Yaşayan fosiller bize bunu ispatlıyor, bize bunu gösteriyor. Mutasyon hiçbir şekilde bilgiyi ilerletmez, ancak bozar. Bakın gördük ilk bölümde, ilk yarıda gösterdik onu. Bilginin artması bile mevcut bir organizmada bozulmaya sebep oluyor. Trizomiler işte bu hastalığın işte örnekleri pek çok. Mongolizm işte buna bir örnek, herkesin malumu. Darwinizmin geçersiz olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Bütün toplumlara gösterilmesi gerekiyor. Ki terörizme, PKK'nın işte insanları kandırmasına asla zemin olmasın diye. Bunun devlet eliyle pek çok kanalda bu şekilde yardım edilmesi gerekiyor. Bizim tek başımıza burada A9 televizyonuyla yapmaya çalıştığımız hizmetin, karşılıksız hizmetin bütün kanallarca el birliğiyle yapılması gerekiyor ki hızlı ve etkili bir sonuca bir an önce varılsın. Kan dökülmesi durdurulsun diye inşallah.
İnşallah. Komünizmin direkt evrimle alakalı, net direkt alakalı bir yönetim şekli olduğu çok belli. Yani komünizm, Darwinizmin bir ürünü. Onun yani bir evladı. Onun fiili insan hayatına uygulanmış bir hali. Yani Darwinizm bir inanış, sapkın bir inanış, doğanın diyalektik işlediğine. Yani doğadaki bütün bir gücün mücadele üzerine kurulu bir sistem olduğuna inanıyor. Doğada bir kavga ve her zaman bir savaşın hakim olduğunu ve güçlü olanın her zaman üstün olacağını, doğanın böyle bir kanunu olduğunu savunuyor. Marx da Engels de bu kanunu insanla doğanın parçası olan haşa bir hayvandır. O da savaşarak ve kavga ederek güçlü olanın ayakta kalacağı şekilde ilerler diyor Marx Engels. Ve komünizmi bunun üzerine bina ediyor. Toplumu sınıflara ayırıyor. Nasıl evrimde evrimleşmemiş, az evrimleşmiş, çok evrimleşmiş, ileri geçmiş evrimde aşamalar var. Ve bu aşamalardaki bu kademedeki canlıların hepsi birbiriyle mücadele ediyor, kavga ediyor diye iddia ediyorlar. Komünizm de ekonomik, sadece ekonomiyi baz alarak, ekonomiyi tek gerçek, realite olarak görerek toplumu sınıflara bölüyor. Proletarya diyor, işçi sınıfı diyor. Burjuvazi diyor, işveren sınıfı. Ve diyor, ileride diyor muhakkak proletarya devrim yaparak, üstün gelerek kavgayla, savaşla burjuvazinin üstüne geçecektir diyor. Ve o zaman diyor, bütün hayat ucuz olacak, çok adil bir düzen olacak. O zaman hiç kimse aç kalmayacak. O zaman çok güzel bir adalet olacak ve herkes mutlu mesut bir hayat sürecek vaadiyle insanları kandırıyorlar. Özellikle de proletarya, yani işçi kesimini, çalışan, işveren değil de çalışan kesimi özellikle kandırıyorlar. Bunu kandırırken, yani bu vaatlerle kandırdıktan sonra da kanlı bir devrim oluyor. Ama burada önemli olan, hassas olan konu şu. Toplumun, topluma uygulanan eğitim, toplumun kandırılması. Ondan sonra kan su gibi akmaya başlıyor. O ana kadar bir eğitim süreci var. Mesela Marx ve Engels'in öğretileri Darwin'e dayanıyor. Darwin tamamen toplumun, yani dünyanın daha doğrusu bütün canlıların mücadele üzerine kurulu olduğunu söylüyor. Bunu Marx Engels alıp insan hayatı da böyledir deyip insanı da haşa hayvanlaştırıyor. Ateist bir temel üzerine, dini inanış olmayan bir temel üzerine. Lenin de bu temelleri birleştirip icraata döküyor, uyguluyor. Yoksa Marx iddia ediyor ki zaten böyle bir devrim olacak diyor, iddia ediyor. O yaşadığı süre boyunca bu devrim olmuyor. Lenin çıkıyor diyor ki komünist devrim proletaryanın egemenliğinde komünist parti tarafına olacaktır deyip eğitime başlıyor. Hocamızın da üzerine durduğu, ısrarla durduğu konu bu. Rusya'da o zaman da Çar, Lenin'in, yani Lenin dedim komünizmi temsil eden Darwinist materyalist yapı. Yani komünist materyalist yapı, ateist yapı, bu yapılanma. Halka böyle eğitim verirken, halkı bu şekilde propaganda ederken Çar buna karşı ayaklanma diye silahla savunma yaptı. Çin'de devlet o zaman, yani imparatorluk neyse, Mao'nun bu propaganda taktiğine karşılık silahla karşılık verdi. Türkiye PKK'nın, yani günümüzde komünizmi ve Darwinizmi temsil eden gücün karşısına neyle çıkıyor? Son 30 yıldır silahla çıkıyor. Fakat bu bütün dünyadaki, bütün o Che Guevara olsun, bütün dünyadaki o Pol Pot olsun, bütün dünyadaki komünist ayaklanmanın başlangıcı eğitimle oluyor. Komünist, Darwinist bir eğitim veriliyor halka. Halka bu propaganda ediliyor. Halk bu kitleler eğitilip yeterli çoğunluğa ulaştıktan sonra eli silah tutan bu kitleler haline geliyor. Ve Lenin'in söylediği gibi gerilla taktikleriyle devletin askerine, polisine, yetkilisine, devletin kurumuna, ondan sonra kendi düşüncesini savunmayan insanlara silahlı, tek taraflı hareket başlıyor. Bu ama, bu eylem, yani silahlı saldırı olana kadarki aşamada eğitim var. Darwinist ve komünist bir eğitim var. PKK bugün bunu Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, okulda, efendim dışarıda, mahallede, toplandıkları yerde, kahvehanelerde, hemen hemen her yerde, evlerde, her türlü, evet, toplumsal olarak kullanabilecek her yerde bunun eğitimini veriyor 30 yıldır. Hatta onun öncesinde başlayan bir eğitim bu. Sol fraksiyonların, değil mi, en yukarı çıktığı 1970'li yıllarda çıkan bir akımla başlıyor, değil mi? Afoculuk diye başlıyor bu. Ne bu? Komünizm. Komünizm, gerilla taktikleriyle devlet yavaş yavaş yıpratıla yıpratıla diye propagandayla halkın, kitlenin daha da artmasıyla kanlı bir devrimle komünist ihtilal yapmayı hedef edinmiş bir terör örgütü bu PKK. Kinetikim Lenin'in sözlerinden ve Apo'nun sözlerinden konunun ne kadar da böyle örtüştüğünü çok net anlıyoruz. Hatta terörle mücadele diye bizim videomuz var. Onu da bir taraftan hazırlayabilirsek onu da gösteririz inşallah. Ne diyor Apo? Ben diyor 21. yüzyılın Lenin'iyim diyor. Yani ben diyor ırkçı bir adamım ve artık Kürt halkının haklarını savunuyorum ve Kürdistan Cumhuriyeti'ni kurmak tek amacım demiyor. Propagandanın içerisinde bunu da kullanıyor. Ama PKK Kürt halkımızın, o güzel insanların hakkını savunan bir örgüt değil, tamamen komünist bir yapılanma. Kinitekim PKK'nın yönetim kadrosuna baktığınızda içerisinde Kürt olmayan, Kürt asıllı olmayan birçok insan görüyorsun. Türk insan da görüyorsun. Yani her etnik kökenden insan var orada. Bu Kürt şeyi olmuş olsa, ayaklanması olmuş olsa böyle bir şey mi olur? Hayır, böyle bir şey olmaz. Bu tamamen ideolojik, komünist ve Darwinist bir ayaklanmadır. Şimdi videomuzu izleyelim inşallah, sonra konuşmaya devam ederiz.
Kahrolsun demekle veya şiddetle kınamakla komünist terör son bulmaz. Komünist teröre karşı tek çözüm antikomünist ilmi çalışmadır. Türkiye son 30 yıldır komünist bölücü terörle mücadele ediyor. 30 yılda binlerce insanımız şehit oldu, milyarlarca dolar terörle mücadeleye ayrıldı. Ancak teröre çözüm bulunamadı. Çünkü teröre zemin hazırlayan, terörün gelişmesini ve güçlenmesini sağlayan ana kaynağa karşı neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör, komünist terör. PKK etnik kökenli bir hareket değildir. PKK bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir. Bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanmaktadır. Ve ideolojisinin gereği olarak karakollara saldırmakta, sokakta yürüyen polisimizi sırtından vurmakta, öğretmenleri kaçırmakta, sivilleri bombalamakta, askerlerimizi şehit etmektedir. Marksist-Leninist ideolojinin temeli materyalizmdir. Materyalizmin tek sözde bilimsel dayanağı, ana hayat damarı ise Darwinizmdir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Darwinizmin olmadığı yerde materyalizm olmaz, materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz, komünizmin olmadığı yerde terör olmaz. Komünist terörü asıl ayakta tutan güç, halk içinde yaptığı materyalist, komünist propagandadır. PKK da geceli gündüzlü 24 saat bölgede komünist propaganda yapmaktadır. Kahvehaneleri, bakkalları, halkın toplanma yerlerini adeta eğitim alanına çeviren terör örgütü, kendince sözde bilimsel deliller sunarak materyalizmin geçerliliğini anlatmakta ve bu yolla kendine taraftar toplamaktadır. Bu yoğun propagandaya karşı yapılması gereken tek şey ise anti-propagandadır. Yani Darwinizmin ve materyalizmin geçersizliğini bilimsel delillerle, ilmi, akılcı ve net bir üslupla anlatmaktır. Yapılacak bu ilmi çalışma, terör örgütünün beyninden vurulması demektir. Beyni dağılmış bir bünyenin varlığını devam ettiremeyeceği ise açıktır. Nitekim 30 yıldır ısrarla ilmi mücadeleden kaçılması, durumu bugünkü aşamaya getirmiştir.
PKK Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis evine saldırı düzenledi. İki polis şehit düştü.
İki astsubayla bir uzman çavuş şehit oldu.
Siirt'in Pervari ilçesinde teröristler askeri karakola saldırdı. Hain saldırıda 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek teröristleri lanetledi.
Bunu yapanları, ona destek verenleri, buna imkan sağlayanları lanetliyorum ve şiddetle kınıyorum.
Komünist terör örgütünü kınamanın, terörü yapanlara kahrolsun demenin, yaptığınız ayıp değil mi, hiç mi vicdanınız yok şeklinde konuşmalar yapmanın, teröre karşı mücadelede hiçbir etkisi yoktur. 30 yıldır yazılan yazılarda, sohbet programlarında, yapılan açıklamalarda, gazete manşetlerinde, terör saldırılarını kınıyoruz denileceğine, PKK komünist, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgütlenmedir denilmiş olsa, kahrolsun hain PKK denileceğine, PKK komünisttir, komünizm Darvinizme dayanır, Darvinizm de çökmüştür denilmiş olsa, hainler yine azıttı başlıkları atılacağına, Darvinizm ve materyalizmin geçersizliği bilimsel olarak ispatlanmıştır denilmiş olsa, komünist ve materyalist teröristlere böyle bir yere varamazsınız, evinize, ailenize dönün denileceğine, 350 milyondan fazla fosil yaratılışın gerçek, evrimin yalan olduğunu ispatladı denilmiş olsa, kahrolsun terör mitingleri yapıp meydanlarda PKK'yı lanetliyoruz denileceğine, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşması imkansızdır denilmiş olsa, anneler babalar ağlıyor, PKK'nın hiç mi vicdanı yok denileceğine, 20. yüzyılın tüm bilimsel bulguları diyalektik materyalizmin geçersiz olduğunu gösterdi denilmiş olsa, terörle mücadelede çok kesin sonuçlar alınabilirdi. Komünist teröre karşı çözüm, kınama konuşmaları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, kahrolsun demek değildir. Komünist teröre karşı çözüm, saatler boyunca neticeye varmayan tartışma programları yapmak değildir. Komünist teröre karşı çözüm, tek başına askeri ve polisiye tedbirlerde değildir. Komünist teröre karşı çözüm, anti-darvinist, anti-materyalist, anti-komünist bilimsel çalışma yapmaktır.
Evet, komünizme karşı etkili bir şekilde bilimsel bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve bunu inşallah en güzel şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Bakın, ve burada hiçbir şekilde bu ideolojiye karşı hiçbir şekilde bir müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Görüldüğü yerde ezilmesi gerekiyor. Bunu kim söylüyor? Mustafa Kemal Atatürk. Ne diyor? Bakın, Faruk Şükrü Yersel, Eskişehir Gazetesi 1926 yılında ifade etmiş Atatürk'ümüz. Diyor ki, komünizm Türk dünyasının en büyük düşmanıdır. Her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Bak, ezmekten bahsediyor. Yani tamamıyla silmekten bahsediyor. Yine başka bir mektubunda bakın, komünizm tehlikesine karşı duyduğu endişeyi Ali Fuat Cebesoy'a yazdığı bir mektupta şöyle dile getiriyor. Diyor ki, içeriden ve dışarıdan çeşitli maksatlarla bu akımın, komünizmin memleketimiz içine girmekte olduğu ve buna karşı akla uygun tedbir alınmadığı takdirde, bakın akla uygun tedbir alınmadığı takdirde, milletin pek çok muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan durumların ortaya çıkması imkan dairesinde görülmüştür. Bakın, birlik ve sükunun bozulması. Yani Türkiye'nin birliğinin bozulması. Komünizm tehlikesi buna sebep olur diyor. İçeriden ve dışarıdan çeşitli maksatlarla bu akımın memleketin içine girmekte olduğu komünizm tehlikesine dikkat çekiyor. Ve buna karşı akla uygun tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Dikkat çekiyor. Yani insanları akli olarak ikna edecek bilimsel deliller ortaya konması gerekiyor. Akli deliller, reddi mümkün olmayan bilimsel deliller ortaya konması gerekiyor ki bu tehlikenin önüne geçilebilsin. Ve ezilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Az önce ilk şeyde bahsettiğim alıntıda. Görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Hiçbir şekilde müsamaha yok. Müsamaha gösterilmemesi gerekiyor. Bu bir fikirdir. Buna karşı saygı. Hayır, böyle bir şey yok. Görüldüğü yerde ezilmesi gerektiği ihtiyacına dikkat çekiyor Sayın Atatürk. Maşallah. İnşallah. Bakın, o konuyla ilgili uzlaşma olamayacağına dair bir videomuz var. Şimdi onu seyredelim inşallah.
Komünist terörle uzlaşma olmaz. Karl Marx, insanlık tarihini diyalektik materyalizme göre kurallara oturtmaya uğraşmış, buna göre geçmişe yorumlar getirmiş ve gelecek hakkında kehanetlerde bulunmuş olan bir teorisyendi. İddialarının ve öngörülerinin doğru olmadığı bilim ve tarih tarafından ortaya kondu. Marx, kapitalist düzenin ayaklanan işçiler tarafından yıkılacağını ve bu devrimle birlikte sınıfsız toplum doğacağını vaat etmişti. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Marx'ın ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra Vladimir İlyich Lenin, Marksizme korkunç bir yorum getirdi. Lenin'e göre devrimin kendi kendine olması mümkün değildi. Lenin kendince bu duruma militan bir çözüm önerdi. Devrim, Marx'ın öngördüğü gibi işçiler tarafından değil, işçiler adına hareket eden, profesyonel devrimcilerden oluşan, askeri bir disipline sahip Komünist Parti tarafından gerçekleştirilecekti. Komünist Parti, silahlı mücadele ve propaganda yöntemlerini kullanarak devrim gerçekleştirecek, iktidarı ele geçirdiği andan itibaren Lenin'in proletarya diktatörlüğü adını verdiği acımasız ve katı bir rejim kurulacak, rejim muhaliflerini tasfiye edecek, özel mülkiyeti ortadan kaldıracak ve toplumun komünist düzene doğru ilerlemesini sağlayacaktı. Lenin'in ortaya attığı bu teoriyle birlikte dünyanın dört bir yanında kendilerini kan dökerek devrim yapmaya adamış yüzlerce komünist parti veya işçi partisi ortaya çıktı. İşte bunlardan biri de gerçek ismiyle Partiye Karkeren Kürdistan, Komünist Kürt Partisi olan PKK'dır. Kuruluş yıllarındaki bayrağında görülen orak çekiç sembolü de örgütün ideolojisinin göstergelerinden biridir. Her ne kadar ilerleyen yıllarda bir taktik olarak bu komünist sembol bayraktan çıkarılmış olsa da PKK her zaman komünist bir örgüt olmuştur ve komünist bir örgüt olarak kalacaktır. Nitekim Bölücübaşı Abdullah Öcalan PKK'yı Kürt Proleter Devrimci Hareketi olarak tanımlar. PKK'nın Marksist-Leninist ideolojiden asla taviz vermeyeceğini ise şöyle ifade eder. PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Lenin 1900'de neyse, ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum, diyen Bölücübaşı Apo, PKK'nın asıl hedefinin komünist toplumun kurulması olduğunu ise şöyle anlatır. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti yani PKK içinde de geçerlidir. Bu, komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Dolayısıyla bölücü terörün hedefi, Kürtlere bağımsızlık ve özgürlük sağlamak değildir. Bu, ana hedef olan komünist devrim için sadece bir kılıftır. Amaç, kanlı bir komünist devrim gerçekleştirerek önce Türkiye'yi parçalamak, sonra da bölgede dev bir komünist devlet kurmaktır. Buna göre PKK desteğiyle Türkiye'nin batısında da komünist bir rejim oluşturulacak ve Türkiye Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayrılacaktır. Sonra da bütün Orta Doğu'ya komünizmi hakim etmek amaçlanmaktadır. Bu projeyi de dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler de destekleyip organize etmektedir. Komünist ideolojinin en önemli özelliklerinden biri, devrime giden süreçte gerekirse geri adım atmak ama asla asıl hedef olan devrimden vazgeçmemektir. Bir komünist için devrimden vazgeçmek mümkün değildir. Bu nedenle komünist terörü uzlaşmayla, anlaşmayla, pazarlıkla, tavizle durdurmak diye bir şey yoktur. Nitekim tarih bu gerçeğin örnekleriyle doludur. Bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz, diyen Lenin, proletarya diktatörlüğünü kurana kadar da, kurduktan sonra da Rusya'yı kana buladı. Köylülere toprak ve özgürlük vaat ederek gerilla savaşında onları kendi tarafına çeken Mao, 10 milyonlarca insanın ölümüne, yüz binlercesinin işkence görmesine, sakat kalmasına sebep oldu. Ama hiçbiri ideolojilerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmedi. Devrim gerçekleşinceye kadar taktik olarak geri adım atar gibi göründüler, gerektiğinde kendini gizlediler, sözde özgürlükten, barıştan, anlaşmadan söz ettiler. Ama asla amaçlarından, yani proletarya diktatörlüğü kurma hedeflerinden hiç caymadılar. Dolayısıyla terörle mücadelede bu gerçeğin asla göz ardı edilmemesi gerekir. PKK komünist bir harekettir ve komünist bir devrim yapıp proletarya diktatörlüğü kurma hedefinden vazgeçmemiştir. Uzlaşmalarla, anlaşmalarla, pazarlıklarla, tavizlerle de vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken terörün ideolojisine karşı bilimsel çalışma yapmaktır. Komünist terörü ayakta tutan Darwinizmin ve diyalektik materyalizmin geçersizliğinin bilimsel delillerle anlatılması, halka Marksizmin, Leninizmin, Stalinizmin çöktüğünün gösterilmesi teröre öldürücü darbeyi indirecektir. Devletin televizyon ve radyoları, tüm basın yayın organları, önde gelen fikir insanları, yazarlar, konuşmacılar, profesörler, eğitmenler netice getirmeyecek tüm yöntemleri bir kenara bırakıp anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist ilmi çalışmanın içerisinde yer almalıdır. Bu yapıldığında, yani Darwinizmin ve materyalizmin bilimsel olarak çöktüğü, diyalektik materyalizmin geçersizliğinin ispatlandığı, Marksizmin hiçbir bilimsel dayanağının olmadığı, komünizmin bilimsel olarak geçersiz olduğu bilimsel delilleriyle anlatıldığında, milletimiz bu konuda sevgiyle, şefkatle ve sabırla bilinçlendirildiğinde, komünist terör de Allah'ın izniyle tarihe karışacaktır.
Evet hocam, ahir zamandayız inşallah ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı dönemdeyiz. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 3 büyük vazifesi olduğunu bildiriyor. Bunların birincisini şu şekilde açıklıyor. Fen ve felsefenin tasallutiyle, tesiriyle ve maddiyun yani maddecilik ve tabiyun taunu, tabiatçılık inancının beşer içine intişar yayılmasıyla, etmesiyle her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda iman kurtarmaktır buyuruyor. Dolayısıyla bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam bunu yapacak. Görevi bu olacak inşallah. Tüm Müslüman kardeşlerimizin değil mi? Bu görevi yapmaya çalışması lazım. Çünkü burada Bediüzzaman Hazretleri bir yol gösteriyor aslında. Herkesin bu çabayı göstermesi gerekiyor inşallah. Ve fikri anlatımla bu çalışma çok kolay aslında olabiliyor. Bunun üstünde durmamız gerekiyor inşallah. Ve ahir zamanda olduğumuzun da birkaç deliliyle tekrar inceleyelim. Hatırlayalım inşallah. Bakın Halley kuyruklu yıldızının çıkması ahir zaman alametlerinden birisi. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.
O yani Hazreti Mehdi gelmeden evet. önce.
Diğer bir hadisinde yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır buyuruyor. Şu an resmini gösteriyoruz. Halley kuyruklu yıldızı. Tam peygamberimizin bildirdiği gibi bir gazete haberi bu. Halley geliyor telaşı. Ve diğer bir haber. Halley kuyruklu yıldızı dün sabah dünyaya çok yakın mesafeden geçti. 76 yılda bir geçiyor. Evet, 1986 yılında yani Hicri 1406'da dünyamızın yakından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 1981 ve 1982 yani Hicri 1401 ile 1402 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. Bakın tam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bir tam gerçekleşen bir alamet.
Bu da bir mucize. Yani zamanlamasını da veriyor. Ay ve güneş tutulmalarından sonra geçecektir diyor. Gerçekten de tam o şekilde Halley kuyruklu yıldızı ay ve güneş tutulmalarından sonra geçiyor. Evet.
Bir kuyruklu yıldız daha var. Alamet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Lulin kuyruklu yıldızı. Bakın şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar buyuruyor. Şimdi Lulin kuyruklu yıldızın demek ki farklı bir özelliği var. Bunu bildiriyor. İki dişli münevver bir boynuz diyor. Bakın resmini gördüğümüzde Lulin kuyruklu yıldızının şu resimde daha net gözüküyor inşallah. Tam olarak iki başlı. Normalde biraz önce Halley kuyruklu yıldızını gördük. Kuyruklu yıldızların tek bir tarafta kuyruğu oluyor. Ancak Lulin kuyruklu yıldızının iki tarafta bir önünde bir arkasında hafif de açılı bir şekilde aynen bir boynuzu andıracak tarzda iki tane kuyruğu var.
Böyle bir kuyruklu ilbiz daha yok. İki kuyruğu olan bir kuyruklu ilbiz yok. Yani zıt istikamet gittiği yöndeki bir kuyruğu olan, buna kuyruk demek de artık yanlış oluyor zaten. Bir uzantısı daha olan bir kuyruklu ilbiz yok. O yüzden boynuz ifadesi kullanılmış. Dikkat etmişsiniz. Maşallah.
Evet, bir diğer alameti inceleyelim. Tozlu dumanlı bir fitne. Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek buyuruyor. Bakın tozlu dumanlı karanlık bir fitne. Yani bir karışıklıktan bahsediyor. Ve 11 Eylül 2001 tarihinde bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde İkiz Kuleler binasına, Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleler binasına uçak saldırısı olmuştu. Ve tam olarak bakın hadiste bildirildiği gibi tozlu dumanlı karanlık bir fitne. Hatta binanın içinden çıkan insanların görüntüleri de vardı. Herkes görmüştür. Daha doğrusu sokakta bulunanlar da. Evet. Bütün yüzleri, bütün vücutları toz kaplanmıştı.
Bütün Manhattan zaten o ada, yarım ada tamamen tozla kaplandı.
Evet.
Yani tozlu bir fitne gerçekten. Yani bina çökebilir, bina yıkılabilir ama bütün o büyük geniş bir alanın böylesine tozlarla kaplanması apayrı başka sıra dışı bir olaydı. Ve aynısıyla gerçekleşti. Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi.
Binanın zaten o kadar toz çıkarması da çok acayip metafizik bir konu.
Evet.
Onu anlatıyor hocamızın
betonun
videosunda.
Toza dönüştüğü, çeliğin evet. toza dönüştüğü bir olay. Bilimsel değil olarak mi? Da incelendiğinde çelik yok artık orada. Eridiğini söylüyorlar. Hayır erimemiş. Toza dönüşmüş.
Pulverizasyon özel bir olay var. Nükleer bombanın etkisini pulverizasyon denen bir işlem.
Pulverizasyon, tozlaşma.
Evet.
O var orada. Yani kimyasal olarak öyle bir olay gerçekleşmiş. Evet. Sebebini şu anda tam olarak açıklayamıyorlar ama daha sonra netleşecek. Öyle görünüyor.
Evet. Dolayısıyla bu alametleri de inceledikten sonra Peygamberimizin bildirdikleri net olarak yaşadık ve karşılaştık bu alametlerle. Demek ki ayrı zamandayız inşallah. Bunu tekrar hatırlayalım inşallah.
İnşallah. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam yaşıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam evet. yaşıyor.
Alametler onu gösteriyor. Onu,
evet. evet. Hem de Peygamber Efendimizin 200'ün üzerinde ahir zamanla ilgili olan hadisleri böyle kitaptaki indekste olur. Sıra sıra gelir ya indeks. Mesela sırayla anlatır olayları. O şekilde sırayla hepsi tarihinde vuku buldu. İnşallah yani gerçek olmuş hadisler. Bunlara baktığımızda tek bir gerçek var. O da ahir zamanda İslamiyet'in hakimiyetine her yerin güzellikle ve adaletle ve bollukla ve bereketle dolacağı yıllara doğru hızla gittiğimizdir inşallah. Yani bundan bugün mesela Darwinizmi savunan veya komünizmi savunan veya Allah'a aşağı inanmayan her onlara dahil olmak üzere tüm Müslüman alemine dahil olmak üzere herkes memnun olacak. Çünkü herkes gerçek İslamiyet'i, gerçek doğruyu ve gerçek Allah'a iman edince insanların nasıl bereketli ve güzel bir dünya olacağını o zaman şahit olacak inşallah. Ona da altın çağ deniliyor. O zamana geldiğinde herkesin mutmain olacağı, sevince tam demokrasi olacağı, tam düşünce özgürlüğü olacağı, tam adalet olacağı, fakir kimsenin kalmayacağı, aç kimsenin kalmayacağı, hastalığından dolayı bakılmayan kimsenin kalmayacağı bir zamana doğru hızla gidiyoruz inşallah. Bunun için tek bir konu var. Herkesin Allah'a iman etmesi. Bu kadar. Bunun konu bu inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı icraat inşallah. Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile kıldığı konu bunun üzerine. Şimdi bununla ilgili inşallah bir sunum göstermek istiyorum. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır. Yani ortaya zuhur etmesinden sonra hakimiyetin ardından her şey sadece dostluk ve beraberlik üstüne olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur, emniyet saracaktır. Her yeri. Aynı zamanda o zamanda sapkın sistemlerin hepsi yıkılacak, ortadan kalkacak inşallah. Naim ve Ebu Naim, Ebu Said'den tahric etti, yani aktardı. O dedi, yani Resulullah, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zamanın inkitaha uğradığı, yani sistemlerin değiştiği, devletlerin yönetiminin yıkıldığı, değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve insanı bol ve güzel, ihsanı bol ve güzel olacaktır inşallah. Yine Mehdi Aleyhisselam, insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır. Mehdi Aleyhisselam imdada gelen ve feryat restir. Yani feryat edenin yardımına koşan yardım edendir. Allah onu bu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir. Az önce anlattığımız
şiddet felsefesi, konu. Komünizm, faşizm.
Evet, Darwinizm temelli olan.
Tüm kanlı ideolojiler.
Evet. Allah onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam boyunlarındaki esaret ayıbını kaldıracaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, yani büyüklenenlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu nabut, yani yok olacaktır, son bulacaktır inşallah. Ne ile? Fikirle. İnşallah Allah'a imana davet etmekle, fikri çalışmayla bütün dünyada yapılan, bir kimsenin bile burnunu kanamayacağı, uyuyanın bile uykusundan uyandırılmayacağı fikri temelli, fikri esas alan Allah'a imana davetle inşallah bütün dünyada İslam her yeri dolduracak.
Akli, bilimsel, reddedilmesi mümkün olmayan kesin delillerle bu gerçekleşecek. Ve çok güzel günler inşallah hepimizi bekliyor. Bu kadar zorluk tabii ki Mehdi'nin daha çok özenilmesine sebep oluyor. O yüzden adı Muntazır Mehdi diye geçiyor. Kaynaklarda, hadis-i şeriflerde beklenen Mehdi, özlenen Mehdi diye geçiyor. Mehdi Muntazır diye geçiyor. İnşallah çünkü bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, şeytana Allah'a sığınırım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diye Allah buyuruyor. İnşallah bu zor günler inşallah bir açılmayla, bir Allah'ın zorlukları ortadan kaldırmasıyla, Allah'ın açan sıfatı var inşallah. O şekilde çok daha güzel günlerle, günlerin gelmesiyle bu günleri tabii ki tarih sahnesinde kalmış günler olarak şey yapacağız, göreceğiz, hatırlayacağız. Ama çok güzel günler, altın çağ diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde belirttiği günler inşallah çok yakın.
İnşallah. Evet, inşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Hayırlı akşamlar.